Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?
Efendim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Profesör Doktor Ahmet Ünsal. İnandığımız dini ne kadar biliyoruz? Kime inanıyoruz? Neden inanıyoruz? Nasıl inanıyoruz? Sorularına cevap aradığımız yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Efendim, bir kere programlarımızda nasıl bir Allah'a inandığımızı, Allah'a inanmanın yanında dinimizin bizden başka nelere inanmamız istediğini sıraladık. Sonra inançtan da farklı şeylerin olduğunu, inancın yanında bir de ibadetlerin olması gerektiğini, bunları da dilimizin döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştık bu programlarımızda. Daha sonra Müslümanlık demek güzel ahlak demektir genel kuralı gereğince Müslümanın nasıl bir ahlaka sahip olması gerektiği üzerinde durduk. Tabii orada birkaç husus vardı sizlerle paylaşmadığım. Bugün onları da kısaca sizlere aktarmaya çalışacağım kıymetli dinleyenler. Efendim, bizim dinimiz, dinimizin üzerinde hassasiyetle durduğu hususlardan bir tanesi de belki bazılarına göre detaydır. Belki ne var canım bunda diyebilirler ama din büyüklerimizin ve başta Kur'an-ı Kerim, sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri olmak üzere bize yapılan bir tavsiye var kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de az gülün çok ağlayın buyuruyor. Vel yadhaku qalilan vel yabku kesira. Neden? Çünkü amellerimiz bizi cennete sokup sokamayacağı, amellerimizin bizi cennete sokup sokamayacağı meçhul. Binaenaleyh hiç olmazsa Rabbimizden af dileyelim. Yakaralım Rabbimize. Niyaz edelim. Ya Rabbi bizi affet diyelim. Ve tevbemizin samimiyetinin göstergesi olarak belki de gözyaşı dökelim. Onun için Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Evet, biz bu dünyada imtihandayız. Biz özlenen cenneti istiyoruz. Ona talibiz. Ona talip olduğumuz için Rabbimize iman ettik. Ona talip olduğumuz için Muhammed Mustafa'yı peygamber kabul ettik. Ona talip olduğumuz için bu dini, İslam'ı hak din olarak kabul ettik ve ona dahil olduk. Onun bir müntesibi olduk. Sınavdan başarıyla geçmek en büyük emelimiz. Binaenaleyh Hazreti Ömer şöyle diyor. Kahkahalarla gülmeyin. Kahkahayla gülmek kalbi öldürür. Ölen kalp Allah'ı zikretmez. Allah'ı zikretmeyen kalp başka şeyleri zikreder. Kalp başka şeylere bağlandı mı artık kafa da oraya bağlanır. Dolayısıyla ibadet zevki, Allah'a kulluk sevdası yavaş yavaş bizden uzaklaşır gider. Dolayısıyla mümine yakışan tabii ki gülecektir, tabii ki temessüm edecektir ama çok kahkahalar atarak da gülmemek bizim dinimizin bize tavsiyesidir. Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gülmemiş mi? Elbette gülmüş, dişleri de görünmüş ama hiçbir zaman hayatında adeta birilerine nara atarcasına kahkahalar atmamış. Bizim de atmamamızı tavsiye ediyor efendim. Bir başka husus, insanları güldürüp, eğlendirip, maskaralık yapıp bunlardan da para kazanmanın pek de helal bir kazanç yolu olmadığı dinimizde vurgulanmıştır. Tamam, gülebiliriz. Ama birilerini güldürmek adına saçma sapan şeyleri, konuşulmaması gereken şeyleri, en mahrem konuları, birilerinin sırlarını, birilerinin ayıplarını, varmış gibi göstermek, olanı paylaşmak, kusur üzerinden dalga geçmek ve bütün bunları birilerini eğlendirmek adına yapmak, hele hele bir de bundan para kazanmaya çalışmak bizim dinimizin tasvip etmediği bir durumdur. Bu da İslam'ın öngördüğü güzel ahlaka aykırı bir davranıştır. Efendim, son olarak yani ahlak ilkelerini sıralamaya çalıştık ve programlarımızı dikkatle takip eden kıymetli siz dinleyenlerimiz bu ilkelerin neler olduğunu orada bulabileceklerdir. Faydasız şeylerle meşgul olmamak lazım. Çünkü zamanımız bizim için en değerli şeydir. Paranın satın alamayacağı şeylerden bir tanesi geçen zamandır. Bu zaman sürekli olarak Allah'ı ve Allah'ın rızasını ve ahireti kazandıran şekilde geçmelidir. Dolayısıyla Peygamberi Zişan'ın şöyle bir net ifadesi vardır. Biz Allah'ı seviyoruz. Peki Allah da bizi seviyor mu diye bir soru sorarsanız. Ahmet olarak, Mehmet olarak, Ayşe olarak, Hatice olarak Allah katında değerimiz nedir? Bunu merak ediyorum diyorsanız işte onun bir formülü. Alametu i'radillahi teala an abdihi iştigaluhu bima la yani. Allah'ın kuluna bakmadığı, kulundan yüz çevirdiği, kuluna sırtını döndüğünün en büyük göstergesi kulunun boş işlerle meşgul olmasıdır. Boş işlerle meşgul olan, tefekkür etmeyen, kendisine, çevresine, ailesine, dinine faydalı işlerle meşgul olmak yerine abesle iştigal etmek kişinin Allah'la arasının iyi olmadığının en büyük göstergesidir. Zaman bizim için en önemli sermayedir. Dolayısıyla biz zamanımızın kıymetini bilelim. Çünkü öldükten sonra Allah'a kulluk şansımız yok. Öldükten sonra namaz kılma şansımız yok. Öldükten sonra Allah deme şansımız yok. Öldükten sonra Subhanallah demek, oruç tutmak, Elhamdülillah demek, Allahu Ekber demek, kelime-i şehadet getirmek, kelime-i tevhid getirmek. Bütün bunlar imkansız. Binaenaleyh defterlerimizi hasenatla dolduralım. Madem ki bu can bu bedendedir, henüz kazanma şansımız var. Kazananlardan olalım inşallah. Evet, İslam ahlakının ilkelerini dilimizin döndüğü ve programımızın bize el verdiği imkan nispetinde aktarmaya çalıştık. Peki başka neler var dinimizin bizden istediği? Hukuk kuralları var. Nasıl? Kıymetli dinleyenler, insan muhtaç bir varlıktır. Doğada tek başına yaşayamaz. Hep çünkü birilerine muhtaçtır. Aile demek muhtaçlar topluluğu demektir. İnsan bir kere diğer canlılarla ortak olduğu bir taraf vardır. Yeme ihtiyacı, barınma ihtiyacı ve çiftleşme ihtiyacı. Bütün canlılarda bu vardır. Karnını doyurma, beslenme, çiftleşme ve barınma ihtiyacı. İşte biz bu ihtiyaçlarımız artı bizim bir de inanmaya ihtiyacımız var ki hayvanlardan farklı bir boyuta geçelim. İşte bizim bütün bu ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için birilerine muhtacız. Karnımızı doyurmak için ekmek almaya muhtacız. Kıyafet giymek için terziye, konfeksiyoncuya muhtacız. Belki saçımızı kestirmek için berbere muhtacız. Dolayısıyla yetişmek için anneye muhtacız. Eğitim için hocaya muhtacız, babaya muhtacız. İnsan gibi yaşamak için bir vatana muhtacız. Vatanımızı koruyan askerlere muhtacız. Devletimizi koruyan iktidarlara muhtacız. Dinimizi koruyan din adamlarına muhtacız. Sağlığımızı koruyan doktorlara muhtacız. Bizler muhtaç varlıklarız. Ve bu ihtiyaçlarımızın genellikle çoğu bir sözleşmeyle karşılanır. Yani insan akitler yapar. İhtiyacı olan şeyi her zaman bağışlamazlar. Her zaman hediye etmezler. Genelde paranızla satın alırsınız. Siz bir şey üretirsiniz, satarsınız. Başkalarının ürettiklerini alırsınız. İşte dinimiz diyor ki, bu münasebetlerinizde de hakka riayet etmek zorundasınız. Asla yalan söylememek, karşıdakini aldatmamalısınız. Hemen bir örnek vereyim size. Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında bir sahabi Medine çarşısına çıkıyor, bir at satın alacak. Orada at satanlardan birine geliyor ve harika bir at görüyor. Diyor ki bu at kaça? Sahibi diyor ki 500 dirhem. Bir üzerine binip tecrübe edebilir miyim nasıl bir attır? Tabii ki diyor. Ata biniyor, koşturuyor. 40 dakika, 45 dakika belki dolanıyor. Sonra geliyor attan iniyor. Bakıyor ki at neredeyse hiç nefes almamış. O kadar dinç, rahat bir at. Yani harika bir at. Diyor ki bu 500 dirhemden fazla eder diyor sahabi. Adı da Cerir. Cerir bin Abdullah. Öyle deyince satıcı ben 500 dirheme satıyorum. 500 dirhemden fazla eder. Ne yani 600 mü? Daha fazla eder diyor. 700 mü? Daha fazla eder. Peki 800 mü? Aslında 800'den de fazla eder ama benim 800 dirhemim var sana verebileceğim. İstersen 800 dirheme bana sat, istersen daha fazla verene sat deyince adam şaşırıyor. Yanındakiler de diyorlar ki zaten satıcı 500 dirheme satmaya razı. Neden 500'e alabileceğin, belki pazarlıkla 400'e indirebileceğin bir ata 800 dirhem veriyorsun? Celil Hazretleri diyor ki biz Resulullah'a söz verdik. Ne alırken ne de satarken asla yalan söylemeyeceğiz. Asla aldatmayacağız. Bilgisizliğini fırsat bilip 800 dirhemlik bir atı 500 dirhem vererek almak biz Müslümanlara, Peygamberi Zişan'a söz veren insanlara yakışmaz. Dolayısıyla Müslüman alışverişinde de dürüst olan insandır. Her fırsatı ganimet bilmeyen, asla haram yemeyen, haram yedirmeyen insandır. Müslüman, Müslüman kardeşinin hakkını gözeten insandır. Demek ki alışverişlerimizde de ne yapacağız? Hakka riayet edeceğiz. Peki başka? Nikah. Bizim evlenmeye de ihtiyacımız var. O zaman evlilik hukukunu da korumak durumundayız. Bir kere eş seçerken gözümüzle baktığımız kadar kulağımızla da dinlemeyi öğreneceğiz. Büyükler derler ki eş gözle seçilmez. Eş kulakla seçilir. Bir mal satın alsanız da yanlış kötü alsanız, kötü bir alışveriş yapsanız, yanlış bir alışveriş yaptınız, gözün kör müydü bunu alırken derler. Ama yanlış bir evlilik yaparsanız kulağın sağır mıydı derler. Dolayısıyla eş kulakla seçilir. İkincisi, hiç kimse, hiçbir delikanlı, hiçbir delikanlının annesi ya da babası ya da hiçbir kızın annesi ya da babası çocuğunu evlendirmek adına başkasını yakmaya kalkmasın. Sağlığı yerinde olmayan, ailesini geçindirecek kadar bütçesi olmayan, evleneceği şahsa zulmetmesi kuvvetle muhtemel olan, psikopat tipleri, psikolojik rahatsızlığı olan kimseleri evlendirip de başkasının çocuğunu yakmayın. Evlilik Allah'ın emrettiği bir farz değil, bir vacip değil, bir müekket sünnettir. Peygamber tavsiyesidir. Neden? Çünkü eğer denginiz olmayan, evlenilmeye değer birini bulamazsanız evlilik size cehennem olur. Dünyanızı da cehenneme çevirir, ahiretinizi de cehenneme çevirir. Dolayısıyla mutlaka insan evlenilmeye değer birini bulduğunda evlenmelidir. Yoksa ne olursa olsun evleneyim demek, daha sonra çok büyük faciaların, çok büyük felaketlerin habercisi oluyor. Bugün Türkiye'de evlenen her 100 kişiden 48'i boşanıyor. Neden? Neden eskiden böyle değildi de şimdi böyle oldu? Kimsenin kimseye saygısı kalmamış. Efendim, insanlar bağımsız bireyler olarak yaşamayı tercih ediyorlar. Bazıları evliliğin özgürlüğü kısıtladığı düşüncesini kabul ediyorlar. Bir erkek evlenirken sorumluluğu aldığı hanımın her şeyini üstlenmek zorundadır. Bir kadın evlenirken annesinden, babasından, hocasından ya da devlet bu eğitimi mutlaka vermelidir. Evlilik demek ne demektir? Evlilikten beklenen nelerdir? Evliliğin kazandırdığı haklar nelerdir? Sorumluluklar nelerdir? Allah'ın dinine göre karı koca olmanın şartları, ilkeleri, çizgileri, yasakları nelerdir? Bunları bu insanlar öğrenmek zorundadır. İnanır mısınız? Kendilerini nikahlı zanneden birçok kimse nikahsız yaşamaktadırlar. Normal nikahsız yaşayanlardan bahsetmiyorum. Nikahlı olduğunu zannettiği halde o nikahın hiçbir zaman gitmediğini düşünen insanlar nikahsız hayat sürdürüyorlar. Zaten gün geçtikçe birlikteliklerin, İslam'ın zina dediği şeyin seviyeli birliktelik olarak ifade edildiği bir topluma dönüşüyoruz. Seviyeli birliktelik nikahla olur. Nikahın dışında herkesi herkese Allah haram kılmıştır. Allah ne karışıyor? Allah'ın niye karıştığını sınav bitince göreceğiz. Şimdi Allah kimseye bir şey demez. Allah hiçbir şeyi eskilerin ifadesiyle ihmal etmez. Ama ne yapar? İmhal eder derler. Yani süre tanır. Binaenaleyh evlilik hukukuna da riayet etmek lazım. Alışveriş hukukuna da riayet etmek lazım. Yanımızda çalıştırdığımız kimselerin, kira sözleşmeleri yaptığımız kimselerin haklarını çiğnememek lazım. Birilerinin mağduriyetini fırsat bilip, sözüm ona, onu desteklediğini söyleyip, karın tokluğuna çalıştırırken, bir ay çalıştırmasına rağmen, kendi bindiği arabadan en ufak bir taviz vermediği halde, işler kötü diyerek, işçisinin maaşını vermeyen kimse, sabahtan akşama kadar namaz kılsa, bu insan Allah'ın dediklerini yerine getiren bir insan değildir. Hazreti Ömer'in çok net bir ifadesi vardır. La yagurrannakum tantanatur racli fi salatihi ve savmihi. Velakin unzuru ila dirhemihi ve dinarihi. İnsanların namazlarındaki, oruçlarındaki şamatası, patırtısı, tantanası sizi aldatmasın. Kimin kaç kuruşluk Müslüman olduğu alışverişinde belli olur. Kârın marjını belirlerken belli olur. Allah'ın emri nedir? Kaç rekat farz namaz var bunu öğrenirken, İslam dinine göre sattığımız malda kâr marjı nedir bunu da öğrenmek zorundayız. Çünkü benim peygamberim, Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Bizi aldatan bizden değildir. İkiye aldığı halde yemin edip beşe aldığını söyleyen, yediden aşağı verirse hiçbir şey bize bir şey kalmıyor diyen insanlar, Müslüman kardeşinin yeminine aldanmasına vesile olup, çok kazandıklarını zannedenler, sadece ve sadece evlatlarına bir avuç ateş götürüyorlar. Bunu da unutmayalım. Gerek etrafımızla, gerek başka ülkelerle münasebetlerde hakka riayet edelim. Kul hakkından uzak duralım. İslam inançtır. İslam ibadettir. İslam ahlaktır. İslam hukuktur. Dolayısıyla sadece namaz kılmak değildir Müslümanlık. Sadece yalan söylememek de değildir Müslümanlık. Aynı zamanda hukuka da riayet etmektir Müslümanlık. Ana baba hakkına, hoca hakkına, işçi hakkına, işveren hakkına, düşünün devletin memurunu, devlet size iş yapın diye o da teslim etmiş. Kırtasiye malzemesi teslim etmiş. Araba teslim etmiş. Telefon teslim etmiş. Eğer bunu kendi işleriniz için kullanıyorsanız, çocuğunuz istediği A4 kağıdını devletin verdiği kağıtlardan götürüyorsanız, çocuğunuzun ödevini devletin bilgisayarından yapıp devletin printerından çıkarıyorsanız, siz bütün bir ümmete borçlu kalıyorsunuz demektir. İslamiyet aynı zamanda bu demektir. Hukuka riayet etmek demektir. Allah'ın evlatlarınızın arasında eşitliği emretmesi, miras taksiminde gözetmeniz gereken şeyleri hassasiyetle belirtmesi ve Müslümanlar da buna sonuna kadar tabi olması yine Allah'ın emridir. Biz bu küçük programda bu detaylara girme şansımız yok. Ama unutmayalım ki İslam aynı zamanda hukuku emreden, hukuka riayeti emreden bir dindir. Kazancını haram bulaşan bir insan ne kadar namaz kılarsa kılsın onun hesabını veremeyecektir. Evet efendim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.
Kime, neden, nasıl inanıyoruz?